Hayırlı akşamlar kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerim. Ekonomiden Hayata programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Faruk Bal, Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte bugün ekonominin gündeme düşen konularını değerlendirmeye çalışacağız. Sayın hocam, şimdi gündemde tabii çok fazla belki başlık var ama bunlardan bazılarını seçtim. Mesela bunlardan dikkatimi çeken başlıklardan biri şu olmuştu. Örneğin 10,5 yılda yani 2005'ten bu yana Türkiye'den yabancıların para transferi diyelim 10,5 yıllık süreçte ve 2015'inde ilk 6 ayı Ocak ve Haziran ayları dahil 65 milyar doları bulmuş. Burada belki dikkat çeken bir başlık var. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam kaynak transferi önceki yılların aynı dönemine göre %8,5'ta artmış, artış göstermiş. Yani 4 milyar 991 milyon dolara yükselmiş. Bir başka nokta da yine bu dönem geçen yılın aynı dönemin istisnası olarak doğrudan yatırımdan elde edilen transferler, portföy yatırımlarından elde edilen transferleri geride bırakmış, geçmiş diyebiliriz. Yani bu konuyla ilgili kısaca değerlendirmelerinizi alsak ne şekilde yorumlayabiliriz?
Tabii bu çok dinamik diyelim ya da dünya ile eklenmemiş bir ekonomi oluşum bir sonucu. Dünyada kriz bölgeleri var. Zaman zaman bunlar alevlenen, zaman zaman soğuyan etkiler ortaya çıkartıyorlar. Genel küresel ekonominin gidişatı da bu anlamda belirleyici. Bu çerçevede örneğin Amerika'nın, Avrupa'nın diyelim büyük ekonomilerin ya da Çin'in çok belirleyici olduğu söylenebilir. Türkiye'deki getirinin azalma ihtimali karşısında dış dünyada yeni imkanların devreye girmesi Türkiye'ye para girişini ya da Türkiye'de var olan paranın burada kalışını etkiliyor, belirliyor. Özellikle sıcak para girişlerinde Türkiye bu istikrarsız dönemlerde çok da güçlü para çekebilen ülkelerden değil. Bu anlatmış olduğunuz veriler, ortaya koyduğunuz bu rakamlar bunun bir somut göstergesi. Yani son dönemde Türkiye portföy girişlerinde bir çekince ortaya çıkmış durumda. Var olanın da dışarıya kaçma ihtimali var. Ama bu daha önceki dönemlerdeki gibi çok yüksek oranlarda değil her şeye rağmen. Büyük kaçışlar artık yok. Yani Türkiye'nin bütün uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da hakkını verdiği gibi her şeye rağmen çok istikrarlı, güven veren, dünya ile her anlamda eklemlenmiş, siyasal otoritenin müdahalesi olmaksızın da diyelim ya da kendi kendine işleyen bir ekonomik model olduğu artık teyit edilmiş durumda. Bu güven ortamında bu girişler ve çıkışlar çok yüksek oranda değil.
Evet.
Önemli olan husus belki de bu doğrudan yatırımlara dair var olan rakamlardaki artıştır. Bu da bence Türkiye ekonomisi olan güvenimin neticesi. Doğal olarak yatırım yapan, doğrudan yatırım yapan işletmecinin, girişimcinin belli bir zaman sonrasında kar transferi gibi bir takım aktarımlarla bu meblağları başka ortamlarda kullanmak isteyebilecekleri düşünülür zaten.
Evet.
Bu da endişe verici bir durum değil. Tam tersinde ekonomiye olan bana göre güvenin ve nefes alış verişin bir göstergesi. Olumsuz olarak değerlendirmek doğru olmaz diye düşünürüm. Her ne kadar bunu bir takım görüş bildiren ortamlar, Türkiye'nin istikrarsızlığına, seçim süreçlerinin Türkiye'de bırakmış olduğu etkiye de mal etseler, ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim ve daha genel olarak düşünmek gerekir diye ifade etmek isterim.
Evet hocam. Belki aynı konuyla bağlantı değil ama hocam sizin biraz önce dikkat çektiğiniz konuyla yakından ilgili de olabilir. Seçim süreci var malum bildiğiniz şekilde Kasım'da yeniden bir seçime gideceğiz. Bu arada Türkiye'nin güvenlik sorunu da var. Bununla da yakından bağlantılı. Özellikle Güneydoğu ve Doğu'da. Ve tabii
Türkiye sınırlarını da aşan bir Güneydoğu.
Türkiye sınırlarını da aşan bir güvenlik sorunu var. Tabii bunun da bir maliyeti var. İşte bugün dikkatimi çeken haberlerden biri sınır güvenliğine 203 milyon lira aktarıldı Maliye Bakanlığı tarafından. Sınır güvenliğini özellikle Suriye sınırındaki güvenliği arttırmak amacıyla bu fiziki güvenlik önlemlerinin kurulabilmesi için 203 milyon lira ödenek ayrılmış buraya. Bunu nasıl yorumlamamız, okumamız gerekiyor? Çünkü bir taraftan seçim sürecine gidiyoruz. Öbür taraftan işte güvenlik problemleri var. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye sınırlarını da aşan bir güvenlik problemi var. Bu tabii ki bize bir de maliyeti var nihayetinde.
Şimdi tabii Türkiye'nin kendisinin doğrudan doğruya kontrol edebildiği ya da edemediği alanlar var. En azından kendisini korumak adına, dış dünyada var olan problemlerin kendisine yansımasını önlemek adına Türkiye'nin bir takım yatırımlarda, bu anlamda para transferlerine dayalı yatırımlarda bulunması beklenen bir şey. Hı. Yine hakeza içte, Güneydoğu'da bir takım terörizmden kaynaklanan, terörist grupların Türkiye'yi belli bir kaosa sürükleme isteyişlerinden ileri gelen bir mecburiyeti de var Türkiye'nin. Bunlara ilişkin tedbirler alması da anlamlı. Burada önemli olan herhalde şu diye düşünüyorum. Bu aktarımların var olan dengelere olan etkisi, toplam rakamların ne olduğu, hangi alanlara transfer edildiğinden öte, nerelerden bu kaynakların alındığı, evet, ve bu alınmanın o bölgelerde ya da o ortamlarda, o sektörlerde, o alanlarda ortaya çıkaracağı sonuçlara bakmak gerekir. Evet. Tabii Türkiye büyük bir devlet, büyük bir ekonomi. Böylesi küçük diyelim adımların ekonominin geneline olumsuz etki yapması beklenmez.
Evet.
Bu ne zaman ortaya çıkabilir? Bu sürecin uzun vadeye yayılması. İşte malum Türkiye son 40 yılını terör olaylarıyla geçirdi. Yani 40 bin civarında cana mal oldu bu.
Evet.
50 milyar dolar civarında bir para transferinden söz ediliyor. Bu 40 yıla mal olan bir maliyet ifade ediliyor. Şu an Türkiye'nin bu attığı adımlar ekonomideki o dengeyi bozacak şeyler, gelişmeler değil. Ama işte bunun uzun vadeye yayılmamasını sağlamak gerekiyor. Zira o dönemde, o durumda diyelim, kalıcı bir takım transferler söz konusu olacaktır. Bu da ister istemez hem o bölgenin hem de Türkiye genelinin diyelim ekonomik performansını, gidişatını yapısal olarak etkileyecektir. Mesela şu an bile işin hakikati, işte seçime giderken oradaki güvenlik probleminden kaynaklanan bir nedenle iş gücünün istihdamında ya da var olan, faaliyette bulunan işletmelerin günlük ciro akışlarında bir takım zorlamalar ortaya çıkmaya başladı.
Evet, dikkat ederseniz siz hatırlayacaksınız. Daha önce aslında bu sınırdaki mayınların dahil kaldırılması, ki kaldırılma çalışmaları başlamıştı, bayağı bir bölümde de kaldırılmıştı. Hı-hı. Böyle bir ortama gidiyorduk. Bir anda yeniden o bu güvenlik önlemlerinin arttırılması ve bununla bir maliyet ortaya çıkartıyor. Tabii sizin dediğiniz gibi bunun sürekli olmaması, devam etmemesi kaydıyla elbette Türkiye'de
yoksa... belki de siyasetin atmosferi böyle, bilemiyorum.
Evet.
Fazla toz pembe, fazla gri ya da kara göstermek gibi eğilimler var.
Evet.
Yani ekonominin ya da sistemin en sağlıklı işlediği dönemde bile griye ya da siyaha hazırlık gerekir. Çünkü herkes kendi sistemini yeşile ya da pembeye götürmek istiyor. Ve bu durumda o çatışmaların olacağı, birinin diğerine rağmen onu elde edebileceği bir ortamda beklenmeli. Türkiye insanı bazı şeyleri herhalde son 200 yıl boyunca bizim bir güvenlik problemi içinde yaşadığımızı unuttuk. Tekrar hatırlamış olduk sadece. Yani bu Türkiye'yi sarsacak, yerinden kıpırdatacak bir ciddiyet şu an göstermiyor hala.
Peki hocam, şimdi kamu görevlilerinin biliyorsunuz sözleşmesi, 3. dönem toplu sözleşmesi yapıldı 2016-2017 ile ilgili. Bu tabii birkaç hafta da geçti üzerinden ama yine de programımızda ele almamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Gerçi bu sözleşme bayağı kapsamlı ve geniş bir sözleşme.
Evet.
İşte genelinin mali ve sosyal haklarını içerisine alan kısımla beraber ve bir de hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla beraber toplam 12 başlık altında oluşturulmuş bir sözleşme. Dolayısıyla tamamını belki programımızda değerlendirmek, detaylarıyla ele almak mümkün de olmaz. Her sektörü ilgilendiren yönleri var farklı farklı. Ama genel başlıklar üzerinden değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yani burada belki değerlendirilebilecek noktalardan biri şu var. Örneğin 2016'nın birinci 6 aylık dönemi için %6, ikinci 6 aylık dönemi için ise %5 bir zam öngörülüyor. Bu biraz da enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam,
evet,
gibi gözüküyor.
Doğru, doğru.
Yani bunu nasıl yorumlar? Seçim yatırımı mıdır örneğin? Ya da başka hedefler mi?
Enflasyonun öngörülen çerçevede artık gitmeye başladığı söylenebilir.
Evet.
Yani Ağustos ayında 6.81'di. Yıl ortasının evet. da işte 6.9 civarında olması bekleniyor.
Evet.
Normal gerçi hedefin biraz her şeye rağmen dışında ama
dışında.
Yine de öngörülebilir bir çerçevede gideceğini kabul ediyoruz. Yani bu kriz ortamında da bu nereye evrilebileceği az buçuk gözüktü.
Evet.
Bir de sanayi üretiminde olumlu bir takım gelişmeler de ortaya çıkmıştı. Böylesi bir durumda 2016 için işte 6+5'lik %11'lik bir oran ne anlama geliyor? Bir seçim yatırımı mıdır hakikaten?
Evet.
İlk anda bu akla gelebilir ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü biz 7 Ağustos'ta da seçim geçirdik. Eğer seçim yatırımı babında bir takım tedbirler alınması düşünülüyor olsaydı bunun evvelinde de o seçimi kazandıracak bir takım açılımlar yapılabilirdi. Fakat hatırlarsanız Maliye Bakanı Ali Babacan gibi otoriteler o anlamda ekonomiden doğrudan doğru ilintili kişiler yaptıkları açıklamalarda seçim hükümeti politikalarını uygulamayacaklarını beyan etmişlerdi.
Evet.
Ve bunu yapmadılar. Ben bunun biraz daha seçim yatırımından öte Türkiye'de daha temelli başka bazı bakışların bir ifadesi olarak düşünüyorum. Tabii hükümetle sendikalar arasındaki görüşmeler ya da başka bazı ifadeler diyelim beyanların ortaya çıkardığı bir durum var. O da nedir? Türkiye'de tüketim kalıplarında bir farklılaşma var. Önceden alt ve üst gelir gruplarının beklentilerinde ki mesafe çok daha yüksekti. Bir ayrışma vardı. Örneğin işte bir bölgeye gidip de tatil yapmak bir üst gelir grubunun belki başlangıçta düşündüğü bir şeydi. İşte belli bir marka, model, otomobil almak o gelir katmanlarının çok daha net olarak ayrıştığı alanlardı. Gündelik hayata dair harcama diyelim alanları işte bir ortama gidip de bir lokantada, bir restoranda hatta belli muhitteki bir ortamda yemek yemek değil mi? Eğlence ortamlarında ya da kılık ve kıyafet noktasında günlük tüketilen, kullanılan malzemeler noktasında bir markaya talip olmak ya da olmamak gibi hususlarda sanki alt ve üst gelir gruplarındaki mesafeler kayboldu.
Yakınlaşma
oldu. Hiç beklemediğiniz bir kişi cep telefonunda üst gelir grubunun kullandığı bir markayı kullanmaya heveslenebiliyor. Ya da kılığına ve kıyafetinde falanca işte marka kravat, filanca marka gömlek ya da falanca model işte 2015-16'nın modelinin kullanımını düşünebiliyor. Bu durumda ister istemez yani eskilerin işte bizim Havaycı Asli adını verdiğimiz evet. işte yeni neslinde, yeni döneminde işte tüketim sepeti adını verdiğimiz, evet. tüketim kalıpları adını verdiğimiz o öbek farklılaştı.
Evet.
Şimdi önceden asgari ücretin şu rakamda oluşu işte 950 liralık bir rakam o anlamda belki daha anlamlı gibi gözükürken yeni dönemde bunun başka bazı gerekçelerle o sepetteki farklılıktan kaynaklanan bir nedenle daha yüksek olması artık kaçınılmaz bir şey olmaya başladı. Belki hani seçim hükümeti sürecinde diyelim seçim yatırımı olup olmadığından öte daha uzun vadeli bir politika ama belki yine oyla ilintili olsa bile daha uzun vadeli bir politikanın bir adımı olarak görmek gerekir. Yani hemen Kasım'ın beklentileri değil de daha uzun vadeli bir iktidarın, varlığın bir adımı olarak düşünmek daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü var olan tedbirlerin büyük bir kısmı uzun vadede etki oluşturacak olan tedbirler. Yani 2016 için bunlar öngörülen rakamlar sonuçta. Hemen oy kullanacak olan kesimin cebine doğrudan doğruya bir transfer şu anlamda söz konusu olmadı.
Evet.
Bir başka boyut da burada, evet tüketim kalıplarındaki farklılaşma, sosyal gruplar arasındaki mesafenin daralması, ayrıca bir takım beklentileri de farklılaştırmış oldu. Yani bunların da talep olarak daha güçlü bir şekilde ifade ediliyor oluşu, başka kesimlerin, en azından yöneten-yönetilen ilişkisinde yönetenlerin bazı şeyleri fark etmelerini daha kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Bu da bir bakıma demokrasinin daha sağlıklı işlediğinin bir göstergesi. Bu yönde de sevindirici bir durum.
Evet. Yani 2016 için baktığımızda memur maaşlarında bayağı bir artışa gidildiğini görüyoruz. Yani bu yüzdelerin haricinde.
Burada tabii söylenebilecek artık olan belki inşallah öngörülen enflasyon rakamlarında, büyüme rakamlarında, ekonominin genel gidişatında, makro konularda öngörülerin dışında bir gelişme olmaz inşallah diye bekliyoruz.
Ya tabii memur emeklilerinin tazminatlarında da epey düzenlemeler bu 2016 görüyor. Yani dediğiniz gibi belki seçime yakın bir dönemde gerçekleşmiş olsa bile daha uzun vadeli yatırımlar olarak düşünmek gerekir. Artı öğretmenlerle ilgili düzenleme de var. Öğretmenlerin her dönemde nöbet ücretleriyle ilgili, yani nöbet tutuyoruz neden ücret almıyoruz diye söyleme talepleri vardı. Nöbetler için bu yeni dönemde ücret belirlenmiş. Aylık belli bir tutar. Onun haricinde işte hafta sonu merkezi sınavlarda yapılan görevlendirmelerde sınav gözetmeni gibi görevlendirmelerdeki bu görev ücretlerinde artış var. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelle ilgili ek ödeme tavan katsayısında artış var. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde çok önemli değişiklikler, düzenlemeler olduğunu görebiliriz.
Bu iyileştirmelerin diyelim ekonomik yarar olarak bu ilgili kesimlere döneceği elbette bir sevinici bir durum. Ben biraz daha ötede aklıma gelen bir husus paylaşmak isterim. Her şey artık o kadar parasal hale geldi ki var olan bir kesime yapılan bir transfer hemen diğer kesimlerin de dikkatini çekiyor ve onlar da talep oluşturabiliyorlar. Evet. Ben hatırlıyorum önceden bizler de malum işte ilk asistanlık dönemlerimizde, ilk memuriyet dönemlerimizde bu tür sınavlara gider gelirdik. Bunların bir kısmını biraz da ya bir devlet vazifesidir, bu devlet görevidir. Bir vazife şuuru da yapardık bunu. Şimdi tabii bunlar her şeyin paraya tekabül etmeye başladığı ekonomik bir modelde herkesin tabii yapmış olduğu katkının bir karşılığının da parasal olarak olması artık bir ortak bir genel bir standart haline dönüştü.
Evet.
Ve bu da iyi midir, kötü müdür? Tabii sosyal dengeler açısından, ekonomik imkanlar açısından iyi bir şey ama daha genelin, daha bütünün konusu olarak ele alacak olursak nereye gidiyoruz, o parasallaşmanın bizi götüreceği nokta açısından herhalde düşündürmelidir diye düşünüyorum.
Evet hocam, maddi bir bakış açısıyla kurulmuş dünyanın bizi nerelere götürebileceğini de aslında oturup değerlendirmemiz gerekiyor. Ama tabii ki toplumun refah seviyesinin yükselmesi, gelir seviyesinin yükselmesi bunun mutlaka ekonominin diğer kesimlerine de olumlu yansımaları olacaktır. Örneğin bu toplu sözleşmeyi değerlendiriyoruz. Bu toplu sözleşme sonucu elde edilen gelir transfer olarak diğer kesimlere tekrar.
Elbette bu ekonomi daha canlı, daha dinamik. Bütün sosyal sınıfların alma ve vermedeki ihtiyaçlarını daha dengeli hale getirmede katkı oluşturacaktır.
Sayın hocam, biz geçen hafta niyet konusuna değinmiştik. Evet, gündemle ilgili bir takım konuları değerlendirdik ama arkada önemli gördüğümüz bir konu. Çünkü geçen hafta başlarken de siz de değinmiştiniz. Üretim, paylaşım, tüketim faktörleri içerisinde niyet yer almalı. Bu klasik üretim, tüketim, paylaşım, yani üretim faktörlerinin yerine yeni önerilerimizin olduğunu, bunlardan birinde niyet olduğunu ifade etmiştiniz. Ve niyetle ilgili konulara, niyetin ne olduğu, nasıl olması gerektiğiyle ilgili konulara girmiştik. Dilerseniz bu hafta belki ilk defa dinleyecek olan dinleyicilerimiz için, yine diğer dinleyicilerimizin için de bir hatırlatma olarak buradan ne kastediyoruz? Yani üretim, paylaşım ve tüketim faktörü olarak niyetten ne kastediyoruz? Niyet deyince ne anlamamız gerektiğini açıklayarak başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Şimdi modern ekonomik yaklaşım da bireyin doğal olarak her zaman ve her yerde geçerli bir yaklaşımla, bir öncelikle iktisadi faaliyette bulunduğu varsayılıyor. Bu da çok genel hatlarıyla ihtiyaçların karşılanmasıdır diye tarif ediliyor. Tabi bu ihtiyaçların ne olduğu detaya inilebilir ama, açıklanabilir ama ana hattıyla bireyin doğrudan doğruya çeşitli kademelerdeki en temel, en zorunlu, İkinci tali, üçüncü düzeydeki ihtiyaçlar sepetidir diye tanımlanıyor.
Evet.
Yani bireyi merkeze alan tanımlama yapılarak iktisadi faaliyete dair bir yaklaşım geliştiriliyor. Ve ana hattıyla da burada bırakılıyor. Kişinin ihtiyaçlarının kendi fizyolojik doğrudan doğruya, belki ruhi de olsa ama fizyolojik ihtiyaçlarla örtüşen ruhi diyelim, ihtiyaçları tanımlaması var. Bunun daha ötesinde bir gerekçe üretilmesi de gidilmiyor. Çünkü deniliyor ki bu reel durumu aşan, rasyonel durumu aşan biraz dini, biraz ahlaki, biraz uhrevi bir alandır. Bu alana girmek ekonomik gerçeklikten uzaklaştırıyor deniliyor. Şimdi o ilk safhadaki gerekçe konusunda herkes işin hakikati hemfikir.
Evet.
Ve dünya ölçeğinde de bir oylaşma da var burada. Yani bir 21. yüzyıl insanının, bireyinin ihtiyaçlarının ne olması gerektiğine dair artık bir oylaşma var. Ev, araba, iş, aş, ne derseniz yani normal gündelik hayatın ihtiyaçlarında bir ortak bir zemine varıldık diye düşünülüyor. Ama bunun sağlanması da o anlamda tek başına ekonomilerde denge oluşturmuyor. Geçen ifade ettik.
Evet.
Örneğin sınıflar arasındaki uçurumu kapatmaya yetmiyor. Var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yetmiyor. Başka bazı alanların koordine edilmesi, kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğine dair bir takım kanaatler var artık. Devletler ya da teori geliştiriciler diyelim ya da uygulamacılar bu alanı kuşatma çabasına girmiş durumdalar. Yani biz ekonomiyi hangi başka faktörlerle de kontrol etmeliyiz, edebiliriz diye tartışıyorlar. Ben diyorum ki bu noktada bizim kültürümüzün diyelim, zengin mirasımızın, işte Selçuklu ve Osmanlı birikiminin, daha da genelde İslam öğretisi ve pratiğinin bize ve modern ekonomiye verebileceği çok ciddi artılar var diye düşünüyorum. Temel üretim faktörleri olan işte emek, değil mi?
Evet.
Sermaye, doğal kaynak ve teşebbüs dediğimiz o faktörlerin elde edilmesi tek başına bunların işte bir araya getirilerek üretime kavuşturulması bütün ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Siz bütün o ürünleri üretseniz bile var olan ürünlerin bütün sosyal sınıflara eşit şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dağıtmalarına yetmiyor.
Evet.
Ya da ekonomide istikrarlı uzun vadeli bir gidişatın gerekçesi olmuyor. Yani devamlı bir kontrol olmazsa ekonomiler birkaç yıl içinde bozulabiliyorlar. Geriye dönülmez şekilde bozulabiliyorlar. Bunun örneklerini çok gördük yeryüzünde. Çok güçlü olan bir ekonominin 3-5 yılda çöküntüye gittiğini gördük. Aşamayacağı krizlere düştüklerini gördük. Ki bu olmasa bile uzun vadede ideal hedefleri, sosyal sınıfların ihtiyaçlarını karşılamadaki ideal hedeflerini temin etmediğini de gördük. İşte bu noktada kültürümüzün, İslam öğretisinin, uygulamalarının önerileri var. Bunların da modern ekonomide dikkate alınabileceğini düşünüyorum. Bir bakıma modern ekonomi yapıcılarının ya da otoritelerinin, belirleyicilerinin kullanabileceği başka bazı enstrümanlar da var diyorum. Bunları da belki iktisadın teorisinin içine atıp pratiğinin araçları haline getirmek gerekiyor. İşte bunlardan birincisi de bir tanesi de niyettir demiştik geçen hafta. Niyetin böyle bir önemi var. Niyet olmazsa ya da niyet neyse sonuç odur ya da elde edilmek istenen netice elde edilemeyecektir demek mümkün. Şimdi mevcut yapıda var olan problemi belki çözüme kavuşturmak için öncelikle teorik alanda yani teorisyenler nezdinde bir girişim olması gerekiyor öncelikle. Şimdi literatüre baktığımız zaman niyetle alakalı var olan tanımlamalar benim biraz önce ifade etmiş olduğum o ek enstrümanları devreye sokacak nitelikte durumda değil.
Evet.
Mesela girişimci nedir, yatırımcı nedir tanımı benim bu söylediklerimi doğruluyor. İşte yapılan çalışmalar var. Ben onlara şöyle göz atarak ifade edecek olursam. Mesela girişimci kimdir? Yani neye niyetlenerek, ne yapma azminde olan adamdır girişimciyi yakalayabileceğimiz ipuçları var. Araştırmalar var. Makaleler yazılmış, kitaplar yazılmış. Ben bunlardan derc ettiğim birkaç noktayı şu an paylaşayım sizinle derim yani. Bir defa mesela girişimci kimdir diye sorulduğunda girişimci ileriyi görebilme yeteneği olan adamdırdan başlıyor tanım. Yenilik yaratma yönü olan, analiz yeteneği olan, risk üstlenme özelliği olan, örgütlenme yeteneği olan, iletişim kurma becerisi olan, başarma hırsı olan, karar verme yeteneği sahibi olan, liderlik niteliği olan, rekabetçi anlayışa yatkın, tutumlu olma özellikleri olan insanlardır diye tanımlamalar yapılmış. Evet. Tabi bu tanımlamalar çeşitli iktisatçı ya da diğer sosyal bilimci ama iktisatla ilgisi olan insanlar diyelim tarafından geliştirilmiş olan tanımlamalar. Bunların detayına indiğimiz zaman hiçbirisinin biraz önce anlatmış olduğumuz biraz uhrevi diyelim, evet, ruhi diyelim, maddi varlığı elde etmeden de ötesini gözeten bir insan tanımına götürmediğini söyleyebiliriz. Evet. İşte yeniliği sulan birey ne demek yani? Bilindik çalışma kalıplarının dışına sıyrılıp da yeni bir tarz geliştirebilen bireyi ya da fırsatları algılayarak bu fırsatlar doğrultusunda yeni yatırım alanları elde edebilen adam, işte emek, ham madde ve diğer varlıkları bir araya getirip de bunları üretime sevk edebilen adam tanımları doğrudan doğruya bizi maddi, fiziki, paraya tekabül eden diyelim araç, gereç, materyal ya da mal ve hizmet alanlarını götürüyor.
Evet.
Yani girişimci somut, reel, mal ve hizmet alanlarını üretme becerisi gösteren adam diye tanımlanıyor. Bu durumda da ister istemez bu tanım, teorik tanım böyle olduğu zaman pratiğe yansımaları, işte hükümet politikalarına, kalkınma planlarına, programlarına yansıyan boyutta bu ağırlık üzere oluyor. Evet. Maddi dünyayı kurgulayan bir iktisadi teori, maddi dünyayı kurgulama hevesinde olan bir iktisadi politika ve maddi dünyayı kurgulayan, refaha dönüştüren bir girişimci iş adamı tipi övülüyor, teşvik ediliyor ve insanların zihniyetine bu yerleştiriliyor. Bunun bize getirmiş olduğu boşluğu görerek diyorum yeni adımlar atmak gerekir. Şimdi iş adamından beklentiler de bu tanımlama karşısında bu yönde ortaya çıkıyor. Evet. İş adamının beklentilerinin somut o anlamda cevapları nerededir diye bakıldığında iş adamının gündelik hayatı diyelim ya da girişimcinin gündelik hayatı, iktisadi faaliyette bulunan adamın gündelik hayatı ya da elde etmiş olduğunu harcama alanları, tüketim alanları benim bu söylediklerimin çok etkin olduğunu da gösteriyor. Ben şu an ifade edeceğim belki bizi somuta götürecek olan bir başlıktır diye bunu söylemek isterim. Mesela maddi varlığa tekabül eden bir iktisadi faaliyet tanımı, işte üretimde, paylaşımda ve tüketimde böylesi bir tanım, bizim elde etmiş olduğumuz maddi varlığı da doğrudan doğruya maddeyle ilintili alanlarda sınırlı bir şekilde harcamamıza sebep oluyor. Belki Türkiye insanı bu noktada dünya genelinden birçok artısı olan insandır.
Farklılaşır.
Evet. İşte o anların hayır ve hasenata yatkınlığı olan, infaka yatkınlığı olan bir insandır belki ama var olan teorik tanım ve politikaların ifadesi hep o yönde olunca insanlar da ister istemez rekabeti yaşayan insanlar, girişimciler ödüllendirilecek olanın ne olduğunu görerek, teşvik edilecek olanın ne olduğunu görerek bunu gündemlerine alıp ona göre yaşamayı tercih etmeye başlıyorlar. Yani genel evrensel kapitalist yaklaşım, Batı'nın ekonomik yaklaşımı bizi farkında olmadan teoride, politikalarda, uygulamalarda dönüştürüyor. Bunun farkında olmak gerekiyor. Zira işte bu harcamalar alanı dedim. Bu harcamalar alanındaki duruma baktığımız zaman, son yıllarda nereye gittiğimize baktığımız zaman bu alanın ne kadar büyük bir gri ya da kara bir alan olduğu, siyah bir alan olduğu noktasında bizi endişeye sevk etmeli. İşte mesela bakıyorsunuz yaşamış olduğumuz mahallelere, muhitlere değil mi, şehirlere, evet, kasabalara, hatta evlerimize, barklarımıza bizim doğal olanın ihtiyaçlarımızı göz ardı eden, var olan ekonomik ya da tanımlanmış olan diyelim ekonomik yapıyla bizi entegre etmeye dönük, bize iş garantisi vaat eden, işe dönük, üretmeye dönük, harcamaya dönük diyelim bir hayat tarzını götüren bir model şu an inşa ettik. Evet. Yani bütün aile içi kurgumuz ve mahalle şehir düzeyindeki hayat kurgumuz bu şekilde şekillendi, gelişti. Yani insanların doğal diyelim tabi olan ihtiyaçlarını karşılayacak alan gittikçe daralıyor.
Evet.
Mesela kimin aklına gelirdi bundan işte 10-20 yıl önce genetiğiyle oynanmış gıdaların, ürünlerin dünyasında olacağımız. Değil mi?
Evet.
Şu an en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Şimdi üretim teşvik ediliyor. İşte risk üstlenen deniliyor. Yeni yatırım alanları bulan adam deniliyor. Yenilikçi insan deniliyor. Girişimci budur diye tanımlanıyor. Eğer tanım bunun üzerinden giderse o insanlar da para getirecek olan her alanı meşru hale getiriyorlar. Meşru görmeye başlıyorlar.
Üretimi arttırmak, gelirini arttırmak
evet.
için her yolu...
Her yol meşrudura varıyor şey, iş. Evet. İşte genetiğiyle oynamak eğer yeni bir karlılık oluşturacaksa o zaman onu sınırlayacak olan bir şey kalmıyor ortada. Siz yatırımcıyı, girişimciyi doğrudan doğruya karını maksimize edebilen, bu beceriyi gösteren adamdır diye tanımladığınızda o insan o noktada bir patlıcanı, bir karpuzu, bir dolma biberini çok rahatlıkla karını getirecek tarzda ilaca, hormona doyurup değil mi? Genetiğiyle oynayarak üretebilir hale geliyor.
İnsan sağlığını gözetmeksizin üretebilir ya, tamamen.
Ya ben bundan bir 10 küsür yıl önceydi. İşte bir ara İngiltere'de görmüştüm. Marketleri falan manavları dolaşırken kocaman kocaman dolma biberleri görmüştüm orada. Yani emin olun yoğurumdan daha büyük dolma biberleriydi bunlar. Kabuğu o kadar kalındı ki bunların böyle. Karpuz kabuğu gibiydi neredeyse. Öyle elime alıp bakmıştım. Naylonumsu bir haldeydi bunlar. Ve korkutmuştu beni bu. Nereye gidiyoruz acaba demiştik. Türkiye'de öyle değildi o zamanlar. Bizim biberlerimiz, dolma biberlerimiz pazarlarda küçük küçük, normal, ince kabuklu, evet. yumuşacık biberlerdi. Türkiye'ye döndüğümde sevinmiştim. Ama şu an bakıyorum, o büyük patlıcanlar, işte büyük domatesler, sert, kabuklu, dolma biberleri, hepsi şu an Türkiye'de de var. Yani hastalık oluşturan diyelim, alanlarda üretim yapma gittikçe büyüdü.
Evet.
O çerçevede yani insan sağlığını sadece belirleyen, sınırlayan yasa kaldı. Yasa izin veriyorsa teori zaten bunu teşvik ediyor sürekli, destekliyor. Evet. Ne üretebilirsen, paraya dönüştürebilirsen kârdır mantığı bir tek sadece ve sadece yasayla sınırlandırılabilir durumda kaldı. Halbuki yasalar da her şeyi öngöremezler. İnsanoğlu anlamda zeki bir varlık.
Mutlaka yasayı atlatacak. Atlatabilir.
Öyle. Yani yasaları delecek, onları atlatacak çareler her zaman bulabiliyor.
Evet.
Yeni ürünler geliştiriyor. Yasada yok bunlar. Yeni tanımın gelişebilmesi için yasanın 3-5 yılda bir cevap üretmesi gerekiyor. Tabii ata alanda üst kıtarı geçiyor. Yeni hastalıklar, yeni tedavi ihtiyaçları. Bu durumda da bir sarmala girilmiş olunuyor.
Bunlar da yeni girişimcilere katkı sağlıyor.
Evet, yeni girişimcilere işte yani, lazer yani, tedavisinin de ötesinde işte bilmem ne çekimi yapan, işte bilmem ne tedavisi yapan, kanserin bilmem hangi türüne cevap üreten ilaç ihtiyacı doğuyor ve bu gelişiyor bu sefer de. Ya böyle bir sarmalın yenilebilmesi açısından demin mevzu etmiş olduğum o tedbirlerin devreye sokulması bir zaruret. Niyeti topluma yeniden kurgulatan, yeniden ifade eden, sürekli şekilde topluma bunu empoze eden, aktaran mekanizmalar gerekiyor. Bunu da belki bizim o zengin mirasımızdan, kültür birikimimizden, medeniyetimizden, daha temelde İslam öğretisinden ve pratiğinden de alabiliriz diye düşünüyorum.
Burada o zaman niyetin ne olması gerektiği de ön plana çıkıyor Sayın Hocam. Yani niyet ne olmalı, ne şekilde niyet edilmeli? Çünkü demin verdiğiniz örneklerdeki müteşebbisin niyeti belli ki kar. Şimdi, karını maksimize etmek.
Ya evet. Şimdi hadis-i şerif var. Birkaç hadis-i şerif aklıma geldi. Paylaşayım sizinle. Diyor ki herhangi bir Müslüman diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan insanlar, kuşlar ve hayvanlar yerse onun için sadaka olur.
Evet. Yani sadece belki dağın başına gidiyor bir ağaç dikiyor.
Evet. Yani doğrudan doğruya paraya tekabül etmesi gerekmiyor aslında. Bir faydanın çıkabilmesi açısından. Bir kurdun kuşun yemesi bile o anlamda işletmenin bir kârıdır.
Yani herhangi bir canlının ondan istifade etmesi işletmenin kârhanesine
ya. Hatta bir başka hadisi şerif, sadaka diyor peygamberimiz, Cenab-ı Hakk'ın gazabını söndürür. Ve insanın kötü bir şekilde ölmesini önler diyor. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Yani ne demek? Demek ki sadaka vermek, elde edilen ürünü paylaşmak, ki o karşılıksız bir vermedir o anlamda. Evet. İlla bir bedel karşılığında, bir şey elde etme karşılığında değildir maddi anlamda. Beklemediğimiz faydalar hasıl ediyor.
Evet.
Yani bizim kültürümüzün girişimcisi bu anlamda doğrudan doğruya salt para elde etmek, bir ürün elde etmek, o ürünü paraya tekabül etmek, dönüştürmek amacıyla çalışmaz demektir bu.
Evet.
Mesela İskender'in bir gün şöyle bir olayla karşılaştığı rivayet edilir. Bir gün İskender halkın meclisinin önüne çıkmış, orada sormuş. Var mı demiş benden bir şey isteyen? Olacak ya, o günde hiç kimse ya ey İskender, ey mülk sahibi bana şunu ver diyen çıkmamış. İskender hayıflanmış ve demiş ki bugünü ben kendi günümden saymıyorum demiş. Demişler ki ya İskender ne oldu ki yani, halbuki halk insanlar mutlu filan işte.
Evet.
Cevaben demiş ki var olan mülkün lezzeti isteyenlere vermek, zor durumda kalmışlara yardım etmek ve iyi iş yapanları mükafatlandırmakla tadılır demiş. Ben de bu lezzeti bugün tadamadım. O yüzden bugünü mülkümden saymıyorum demiş. Yani bunu destekleyecek başka ayetler ve hadisler de zikredilebilir. Mesela yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Her Müslüman üzerine sadaka vermek vaciptir. Ashab-ı kiram soruyor ve diyorlar ki ya Resulallah, ya verecek hiçbir şey yoksa bir insanın ne yapabilir yani? Eliyle kazanır, çalışır. Hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir. Yine soruyor ashab. Ya Resulallah, peki ya kazanç yolu bulamazsa ne olacak?
Evet.
Muhtaçlara, mazlumlara yardım eder diyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle bir yardım bulamazsa, yani buna da gücü yetmezse ne olacak? O zaman diyor hayırlı iş işlesin, nefsi şerden, kötülüklerden korusun. Bu da o kimse için sadakadır.
Yani hiç verecek bir şey bulamıyorsa bile sadece hayırlı bir iş işlesin, kötülüklerden kendini korusun.
Aynen böyle.
Yeterli.
Yani niyeti sahih tutmak önemli. İlla niyetin bir parasal durumla ya da bir üretim faktörüyle, işte emekle, iş gücüyle buluşması da gerekmiyor. Bir malla, bir varlıkla buluşması da gerekmiyor.
Evet.
Allah o anlamda herkese adil. Kimine vermiş, kimine vermemiş ama sevap elde etme, hayra ulaşma noktasında varlıklıyla varlıksızın Allah'a olan mesafesi eşit.
Evet.
İskender vererek onu elde edecek. Olmayan fakir fukara, komşusuna, iş sahibine dua ederek onu elde edecek.
Belki bir tatlı söz söyleyerek ya da gülerek.
Aynen öyle.
Gülümseyerek,
ona bir dua ederek,
hayırlı
bir iş dileyerek belki, evet, onun sevabına ortak olmuş olacak.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yalnız programımızın da sonuna geldik.
Bu konu
geldik.
Devam etmesi gereken bir başlık diye düşünürüm.
Evet.
Eğer hani bir sonraki programda
dilerseniz devam edelim bu konumuza.
İnşallah diyelim.
Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere.